neredeyse kalbimi almış, içine dışına çevirip ne var ne yoksa bir dönmüşüm. Öyle bir kitap ki bu, hem çok yalın, o derece yalın ki vallahi ben de yazabilirdim. O kadar doğal ki, okuyun ben ne derece doğal olduğunu görün. Yaşamın ta kendisidir Dostoyevski. Dostoyevski'nin bir değerlendirmesidir bu. Pushkin için yaptığı bir değerlendirmedir. Ve roman karakterine yaptırıyor bunu Dostoyevski. Çok görkemli bir şekilde. Pushkin'in hikayelerini okuduğunuz zaman kendi insanlarının nasıl sevdiğini görüyorsunuz. Rus halkına o duyduğu sevgiyi, Rus halkına duyduğu inancı, sevgi dolu bir yaklaşım. Yazarlar kendi halklarına sevgi dolu bir yaklaşımla, onları anlayan bir yaklaşımla yaklaşmalıdır. Ben böyle inanıyorum. İnsan hem yazar olup hem de kendi halkını aşağılayacak, kendi halkına nefret duyguları ortaya koyan biri olmamalıdır.
Bizimkiler öyle mi?
Yazar anlamalıdır.
Bizim Namık Kemal'ler, Şinasi'ler o dönemde.
Onlar da anlıyorlar. Orhan Kemal'e bile bir soru sorulmuştur. Orhan Kemal çok güzel cevaplandırır. Ya siz de işte Vukuat Var'daki kızını döven Cemşir'i anlatırken kızını dövüyor Cemşir, elinden parasını alıyor, 14 tane çocuğu var, 14 tane çocuğun isimlerini bile bilmiyor, onlardan parayı topluyor, doğru meyhanenin yolunu tutuyor, analarına birazcık 2-3 lira harçlık veriyor, geri kalanın hepsini alıyor, götürüp meyhanede yiyor, içiyor. Ama der Orhan Kemal, en sevdiğim karakterim de benim şeyi çok sever yani şeyi, Cemşir Ağa'yı. İnsanlar değişir dönüşürler. Belli bir zaman içerisinde çok kötü gördüğünüz bir karakterin çok iyi bir insana döndüğünü görebilirsiniz. Mesela bu konudaki keşke Orhan Kemal ikinci cildinde yazmış olsa Murtaza'nın biz onu okuyabilseydik. Murtaza hani öyle bir karakter ki uyuyor diye kendi kızını döver ve kız başına şeye çarpıp fabrikanın makinesine çarpıp ölür kız. Çünkü vazife her şeyden üstündür Murtaza için. Vazife çünkü şeydir, kutsaldır ve vazifenin gereği yerine getirmelidir. Ama Orhan Kemal Murtaza'nın içindeki iyiliği de bize gösterir. İyi bir insandır. Hiçbir kötülük yoktur aslında kalbinde. Sadece o görevin gereğinin yapılması gerektiğine inanmaktadır. Bir kavram, düşünsenize tüm dünyada Murtazalık diye bir kavramı yaratmış bir romancı düşünün. Murtaza diye bir karakter var. Nedir Murtaza? Kraldan daha fazla kralcı olan bir karakter. Mesela Dickens de öyle değildir. Dickens'ın karakterlerinde kötüler, kötüdür. Hiç roman biter, hiç iyi olmazlar. Okursunuz tüm romanlardaki karakterler. Antikacı Dükkan'daki de öyledir, Oliver Twist'te de öyledir. Tüm romanlarındaki karakterler kötüyse kötüdür. Ondaki değiştiğine değil bir şey orada görmezsiniz. Ama Pushkin o kadar yumuşak bir şekilde anlatır ki. Yani düşünün yüzbaşının kızını. Öyle bir naiflik var ki. Kale komutanı, kızı, bir ayaklanma vardır, Tukaçep ayaklanması. Ayaklanmaya katılırlar. Kale komutanı kızından konuşması, tatlı tatlı konuşurlar. Ertesi gün kale bombalanıp ölür yüzbaşı. Ama yani önemli değil yani. O ana kadar kızından olan diyaloğu öyle sevgi dolu bir yaklaşım vardır ki. Pushkin bu insanlığı ortaya koyar eserlerinde. Nasıl bu kadar gerçekçi yazıyorlar diye şaşırırsınız okuduğun zaman Pushkin'in Bielik hikayeleri. Var Türkçe'de yayınlanmış, çevrilmiş, çok güzel de bir çevirisi var Bielik hikayelerini. Okumanızı isterim ben. Büyük Petro'nun Arabı başlıklı bir roman yazmış Pushkin. Yarım kalmış. Tamamlanmamış. Büyük Petro, Çar Petro işte bizim hep bizde liselerden itibaren okul kitaplarında Çar Petro dediği zaman bizde Katerina hemen geliyor.
Deli Petro
diyoruz. Katerina diyoruz. Versoğlu Kara Mustafa Paşa diyoruz. Yok, Kara Mustafa Paşa'ya Katerina gitmiş, biz savaşı kaybetmiş. Sana böyle hikayeler, bize böyle hikayeler anlatmış. Bu yani tarih anlatısını böyle yaparsanız insanlara... Değil yani. Pushkin anlatıyor Petro'yu. Okuduğunuz zaman romanı siyaseti de çok iyi bilen, kendi ülkesini de çok iyi tanıyan, insanları da tanıyan bir Petro var orada. Yani, bütün ezberimiz bozuluyor.
Gelmiş geçmiş en iyi çağlardan bir tanesi.
Evet, gelmiş geçmiş en iyi çağlardan birisi. Evet. Halkı tarafından da çok seviliyorum. Ne delisin, neden çıkarıyorsun deli diye? Yani böyle...
Yazarlara da imkan veriyor.
Biz nasıl oraya angarlamak
ya? Evet, yazarlara da imkan veriyor. Bizim gibi ya.
Batı'da Büyük Petrol diye biliniyor, bizde Deli Petrol oluyor. Büyük, büyük olan bizde Deli oluyor.
Büyük Petrol'ün arabı zaten. Kitabın adı da yarım kalmış. Arabı da Büyük Petrol'ün arabı. Puşkin'in dedesi. Puşkin'in dedesinin mezarı Gebze'nin yakınlarında. Habeş, Puşkin'in dedesi. Habeşistan'a giderken İstanbul'dan, işte Rusya'dan gelmiş Gebze yakınlarında hastalanmış, ölmüş. Mezarı orada. Gebze yakınlarında. Puşkin'in arabı. Deli Petrol'ün arabı.
Etopya.
Tamamlamamış. Keşke tamamlasaydı. Ben böyle bir yazı yazdım. Biraz önce sizi gibi anlatıyorum. Edebiyatımızda yarım kalmış, tamamlanmamış romanlar. Bunlardan ilki bu. Şeyin de var, birkaç romanı da 19. yüzyılda o bir karakterin de, romancının da var ama Petro, Rus edebiyatında ilk yarım kalan roman Puşkin'in şeyi. Dubrovski diye bir roman var. Kısa bir novella Puşkin'in. Rusya'da ve tüm dünyada. Geçmişte ve günümüzde hukuk denen kavramın ne anlama geldiğini çok iyi anlatıyor. Şimdi ya işte Cumhurbaşkanı yargıya emrediyor, onu tutukla, bunu bırak. Ankara'daki bakan yardımcısını İstanbul'a şey olarak gönderiyoruz, başsavcı olarak gönderiyoruz. Git İmamoğlu'nun defterini dür diyoruz. Adam da gerçekten kendisini öyle görevli gibi hissediyor. Aynı gün üç savcı, üçü ayrı ayrı operasyon yapıyor. Biri diplomayı iptal ediyor, biri neden dava açıyor, biri şeyden dava açıyor. Şimdi ben avukatım, yani savcılar ne haberli olmaz dosyalar. Bu nasıl bir şey, üçü de aynı gün harekete geçiyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu yani, ama bu bugünün sorunu değil. Dubrovski romanında Puşkin, 19. yüzyılın başında Çar'ın emriyle yargıçların harekete geçip onu tutukla, bunu as, bunu sürgüne gönder, yaptığını anlatıyor. Okursanız eğer Balzan İhtişam ve Zaferini şeyin arkasından çıkan üçlemenin arkasından sönmüş şairlerin arkasından çıkan kibar fahişelerin İhtişam ve Sefaletini okursanız orada da başsavcının savcılardan dosyayı almasını, öbür kendisinin bu yazmayacak, bizim istediğimiz gibi yazmayacak, o zaman öbür savcıya verdiğini, ya bugün meselesi değil. 18. yüzyılda bile başsavcı o dosyayı ondan alıp öbürü tutuklasın, buna veriyor dosyayı, o tutuklama kararını veriyor. Öyle vermeyecek. Bu mahkeme tutuklama kararı vermiyor, o mahkemeleri olduğu gibi değiştiriyoruz. Hakimlerin hepsini atıyoruz, başka hakimler getiriyoruz. Her dönemde Puşkin daha Dubrovski romanında bunu ortaya koyuyor. Hukuk, egemenlerin, siyaseti yönetenlerin elinde bir oyuncaktır diyor. Onlar maskeli bir haydut. Seyretmişsinizdir. Maskeli Zorro var. Biliyorsunuz. Bir de Robin Hood var. İkisi de ne yapıyor? İkisi de güya zenginlerden alıyor. Fakirlere veriyor. Dubrovski romanın karakteri de böyledir.
Bir de Daltonlar var.
Daltonlarınki biraz daha farklı ama bu dediğim karakter şey, zenginlerden soyup fakirlere dağıtmıyor. Zorro, maskeli Zorro, İtalyanlarda böyle vardır filmler. Bir de Robin Hood işte, İngiltere'deki bir halk kahramanı. Şiirsel bir roman, böyle bir roman anlatıyor. O kahraman şeyin evine gidiyor, derebeğin evine gidiyor, kızına aşık oluyor. Her zaman olduğu gibi o masallardan etkilenmiş. Bütün geçmişteki halk masallarından etkilenen bir tip. Çok başarılı, benzersiz karakterler yaratma. Karakter yaratmada inanılmaz başarılılar. Rus, 19. yüzyıl Rus edebiyatçıları karakter yaratmada çok başarılılar. Çok iyi gözlemliyorlar ve karakter yaratıyorlar. Yüzbaşının kızıyla diyor karşılaştırınca Gogol'un değerlendirmesini okuyayım size. Yüzbaşının kızıyla karşılaştırınca bizim bütün romanlarımız, bütün hikayelerimiz yaman kalıyor diyor. Saflık, yumuşaklık öyle bir yüksekliğe ulaşıyor ki diyor yüzbaşının kızında. Bu yapıtta bile gerçek bile karikatürize edilmiş bir görünüyor. Ortaya gerçekten de ilk olarak Rus karakterler çıkıyor. Kalenin basit komutanı, karısı, bayraktar, biricik topu, kalenin kendisi, zamanın karışıklığı, insanların o alçak gönüllü büyüklüğü, bütün bunları aşan, yalnızca gerçek değil, onu da aşan bir şey var. Yüzbaşının kızı kadar edebiyatçıları etkileyen roman bulmak az. Tolstoy'un, ben kurduğum zaman öyle düşündüm, hem Sivastopol'u, hem Hacı Murat'ı, hem de Savaş ve Barış'ı çok güçlü bir şekilde etkilediğini düşünüyorum Yüzbaşı'nın kızının. Bizde de Nazlı Hükmet'in memleketinde insan manzaralarını, Kuvayi Milliye Destanı'nı Puşkin'den çok etkilendiğini iddia ediyorum. Bana göre çok şey. Dostoyevski uzun yıllar Rusya'dan çıkar, Avrupa'da gezer, dolaşır. İnanılmaz bir dolaşmadır bu. Hiç gittiği hiçbir ülkede hiç kimseyle diyalog kurmaz. Hiçbir yazarla tanışmaz. Almanya'ya gider, Fransa'ya gider, İtalya'ya gider. Deli gibidir. Sadece postanelerde zaman geçirir. Memlekete mektup yazmıştır, para istemiştir. Para gelmesini bekler. Gelecek parayı tahsil etmek ve de Rusça okunacak bir şeyler bulmak için uğraşır. Döndüğü zaman, ama bu arada yazmıştır kumarbazı, Suç ve Ceza'yı yazmıştır. Rusya'ya geri döndüğü zaman kitapları ondan önce dönmüştür. Kitapları gelmiştir, Rusça'da yayınlanmıştır. Gerçekten kendisini öyle peygamber gibi görür, peygamber gibi karşılanır. Öyle bir karşılamadır ki bu, Puşkin üzerine bir doğumunun 100. yılı dolayısıyla bir konuşma yapması istedir Dostoyevski'den. Türkçe'ye çevrildi bu. Puşkin üzerine konuşma başlığı, Tekirdağ Şahoğlu'nun yaptığı bir çeviri var. Okumanızı isterim. Puşkin'in diyor bütün eserleri Rus benliğine, Rus benliğinin manevi gücüne, inancıyla dolup taşar. İnancın olduğu yerde umut vardır. Rus insanının geleceğe karşı duyulan büyük umut. Şöyle bir şey var.
O kumar oynadığı doğru mu?
Kumarbaz romanında anlattığı hikaye çok doğru hikaye. O tamamen doğru.
Sadece postanede geçmiyor mu?
İşte bir de kumarhanelerde zaman geçiyorsun. Ya şimdi bir Rus insanları genç onların yanına gidiyor. Rus insanlarla çünkü Rusça konuşmak istiyor. Başka bir dilde konuşmak istemiyor. Kimseyle konuşmuyor. Almanya'ya gidince bir Almanlardan diyalog kurmuyor. İtalyanlara gidince edebiyatçılarla falan da diyalog kurmuyor. Sadece Rusya'dan işte şu gelmiş diyorlar. Gidiyor orada kumarbazı okuduğunuz zaman böyle bir diyaloğu vardır. Oradaki insanlarla kumarlara tutkundur. Çünkü çok zor durumdadır. İki edebiyatçı yaşamının başından sonuna kadar parasızlıkla mücadele etmiştir. Ve bunların yazdıkları eserler daha yazılmadan satın alınmıştır. Birisi, ikisi de Stefan Zweig'a göre romancı sıfatını hak eden iki yazar. Birisi Balzac, birisi Dostoyevski. Romancıdır bunlar diyor. Stefan Zweig, yıldızlı bir gökyüzü koyan insanlardır bunlar diyor yazdıklarının yanına. Ama ikisinin de yazdıkları daha yazmadan çok önce satın alınmıştır. Gazetede tefrika edilmek üzere parası ödenmiştir. Yazarlar borçludur şeye.
Süre kısıtlıdır.
Süre kısıtlıdır. Çünkü her gecikme halinde faiz üzerine koymaktadır yayıncılar. Çok severler faiz koymayı yayıncılar. Öyle ki inanılmaz bir şeydir. Bazen benim en beğendiğim romanları şeydir, Sönmüş Hayaller. İki şairi 15 günde yazmıştır Balzac. Onun devamı olan Taşlar Bir Büyük Adam Paris'teyi de 4 haftada yazmıştır. Roman 4 haftada yazıyorsunuz roman ve bu Fransız edebiyatının falan en büyük romanlarından oluyor Sönmüş Hayaller'i. Yani 1,5 ayda 2 tane romanı tamamlamış bir yazar. Tipi diye bir öyküsü var Puşkin'in. Rusya topraklarında doğanın insanların kaderlerine nasıl etkili olduğunu gösteriyor. Doğa çok etkiler insanların kaderini diyor. Doğa koşulları, kar fırtınası, yolunu yitiren, güç koşullarda yola devam eden insanlar. Rus edebiyatında çok rastlanıyor buna. Yüzbaşının kızında da var bu. Ama en çok da bana göre dünya öykülerinin içindeki en güzel öykülerden birisi Tolstoy'un Efendi ve Uşağı öyküsünde vardır. Orada da yolunu kaybeder Efendi ve Uşağı. Öyle bir hikaye anlatır. Daha önce anlattım size ama bir kez daha anlatayım bu hikayenin güzelliğini. Bir Ruslu Edebiyat Dergisi, 3 aylık dergi. Her sayısında Rusya'nın en büyük yazarından bir öykü yayınlayacağı sözünü verir. İşte bir yıl, ikinci yıl yani üçer çıkıyor, üç ayda bir yazılan, iki ayda bir değil herhalde. Sıra Tolstoy'a da gelir. Tolstoy'dan da öykü isterler. St. Petersburg'da çıkmaktadır dergi. Tolstoy tamam der, size ben bir öykü vereceğim der. okumaktadır diyelikten haberdar. Gerçekten de der editör, Tolstoy'da bir öykü geldi. Ama Tolstoy diyor ki, öyküyü dizin, bana geri gönderin. Tolstoy dizdik öyküyü, geri gönderdik diyor. Bekliyoruz, öykü gelmedi. Bir sonraki sayıda yayınlanacak diyor, özür dileyerek dergimizde diyor, dedi Tolstoy'un öyküsünü söz vermiştik ama bir sonraki sayıya kaldı. Öyküyü geri gönderir Tolstoy. Demektedir ki yine dizin, geri gönderin. Yine dizdik, geri gönderdik diyor. Biraz daha zaman geçti. Dergi yayın kurulu dedi ki bana diyor, git hem Tolstoy'u Moskova'da ziyaret et, Yesna Napolyana'da, hem de öyküyü al gel. Trene biner adam, St. Petersburg'dan Moskova'ya gelir, Tolstoy'un şeyine gider, malikanesine çıkıp der. Tolstoy'da öyle bir şey ki, her günün her dakikası dolu. Üniversiteden, Moskova Üniversitesi'nden akademisyenler, öğrenciler, kulaklar geliyorlar, etraftaki insanlar geliyorlar, çiftlikteki çalışanlar yazarı görür editörün geldiğini. Ha, hoş sen mi geldin, hoş geldin. İlgilensinler, yemek ye, senden bir ara konuşacağım diyor adama. Gerçekten de akşam üzeri benden konuştu der. Ha, konuşurlar. Öykü mü? Sen git, ben gönderirim der. Der ki adam, dördüncü kere geldi öykü der. Dördünde ben dizdim der. Öyküde de bir kar fırtınasını anlatıyordu Tolstoy der. İlk geldiğinde de kar fırtınasını iki sayfada anlatmıştı. İkinci geldiğinde kar fırtınası bir sayfaya düşmüştü. Üçüncü geldiğinde kar fırtınası yarım sayfaydı. Son geldiğinde iki paragraftı ama en uzun oydu.
Anlatma.
En uzun oydu der.
Dizin derken o da eski...
Hem de tabii işte matbaada, biliyorsun matbaada böyle diziyorlar.
Tipografi mi?
Tabii o tipografi yani o zaman öyle yani diziyorlar ya matbaada. Basılı olarak en uzun boyu. Efendi bu uşağı öyküsüdür. Dünya yani öykü şeyine girecek derecede güzel bir öyküdür. Yalınlıkta, şeyde her yönüyle çok güzel bir öyküdür. Bir önerim var. Yazmıştım bir yazımda. Pushkin, Stefan Zweig, Dostoyevski, Balzac, Dickens, tümünü okuduğunuz zaman onlarda bir Türk ve Osmanlı karakteri tipi vardır. Romanlarında vardır bu. Ama bu güzel bir tip değildir. Bunu üzülerek söyleyeyim. Bu bizi mutlu edecek bir anlatım biçimi değildir. Bütün klasik romanlarda yani mesela biz Gece Yarısı Ekspresi filmini Türkiye savaş açtı neredeyse Gece Yarısı Ekspresi filmine. Sinemaya aktarıldığı için. Sinema daha başka bir şey.
Yasakladılar.
Ama Stefan Zweig'in Clarissa romanında bir ceza ve anlatısı vardır. Aslında Gece Yarısı Ekspresi'nden daha kötüdür. Ama kimsenin bundan haberi yoktur. Çünkü okumamışlardır. Okumayınca bilinmez. Okumayınca bilmezsiniz siz. Yani bu var ya bu çok önemli bir şeydir. Şöyle söyleyeyim. Mesela Mehmet Ali Erbil televizyonda birinden siz ne yapıyorsunuz orada mum söndü mü yapıyorsunuz dedi. Adamın şey hayatı bitti birden. Televizyon hayatı bitti. Ya da Güner Ümit. Siz orada ne yapıyorsunuz dedi. Adam o programı bitti. Güner Ümit'in programı bitti. Çünkü televizyonda birden Kızılbaş falan aşağılamaya girdi. Ama Reşat Nuri Güntekin'in romanını okuyun. Reşat Nuri Güntekin'in romanında aynı şeyi söyler. Ama hiç kimse Reşat Nuri Güntekin'in o ilk romandan haberdar değildir. Kimse okumadığı için. Onun da romanında Aleviler için bunu söyledi, aynı yaptıklarından söz ettiğini bilmezler. Bilinmiyor. Çünkü bunu yazsanız bile ya bunu kimse bilmiyor. Şimdi ortaya koymanda bir alemi yok.
Türkiye'nin de var.
Herkesin var. Türkü mesela bazen köylüler romanında türkü şeye benzetir, böceğe benzetir. Nasıl bir şeydir böcek? Şimdi ormanlar özel şahıslara ait Fransa'da. Ve köylüler yoksul, aç Rusya'da olduğu gibi. Biraz sonra anlatacağım romandaki şeydeki kişilerin eserinden söz edeceğim. Oradaki gibi çok yoksullar. Ormanlara özel kişilere ait. Şimdi siz evde yakacak odununuz yok. Gidiyorsunuz ormandan dal kesiyorsunuz, ağaç kesiyorsunuz, kurumuş otları arıyorsunuz, kurumuş ağaçlar alıp geleceksiniz. Seni sokmuyor bekçiler ormana. Bekçileri var. Nasıl olacak? Kurumuşları alın diyorlar. Kurumuş ağaçları alabilirsiniz. Ormana gidiyorsunuz, kurumuş ağaçların kesilmesine izin var. Peki yaşlı kadınlar ne yapıyorlar? Yaşlı kadınlar ormana giriyorlar. Artık o kadar ustalaşmışlar ki böyle en böyle şey yerlerine giriyorlar bu babanın böyle kalabalık yerlerine. Ağaçların böyle usayesini öz suyunu emecek bir bıçak darbesiyle ağaca bir çentik atıyorlar. Ve o çentikten sonra çentiği yerine koyuyorlar, onu kapatıyorlar dallarla. Bir süre sonra ormanın en güzel yerindeki o ağacın birden kurumuş ve dökülmüş olduğunu görüyorsun. Çünkü ağacın hayat damarını kesiyorlar. Hayat damarı kesilen ağaç kurur, ölür. Ama insanlar kendilerine yakacak olduğunu bulmuş oluyorlar. Çünkü görkemli birkaç tane ağacı böyle kurumuş ağaçlar mecbur alıyorlar, aldırıyorlar yani ağaçları aldırıyorlar. Diyor ki Balzac, Tolstoy o ağaçların durumunu anlatırken bunu diyor Türk'e benzetti diyor. Türk diyor bir ağacın dibine yerleştiğinde o ağaçtan hayır gelmez diyor. Cümlenin acımasızlığına bakın yani. Türk bunu şeye de genişletin. Türk bir yere geldiği zaman bu yerden hayır gelmez. Bir böcek türü. Bir böcek diyor, adı Türk.
Alevlinin elinden yemek yani.
Şişedir'in diye çok ünlü bir yazar var. Rus yazarı. 19. yüzyılın çok büyük bir yazarı. Şimdi daha önce anlattım size. Balzac romana parayı sokan kişidir. Para, daha önce romanlarda para mara yoktur. Böyle aşk, alaka, öyle şeyler anlatırken birden bazen romanlarda para işin içine giriyor.